İyi akşamlar. 14 Ekim Perşembe 2021 saat 19 Fox Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli ve bugün amaç ne dedik? Hashtag'imizde, tabelamızda, etiketimizde niye amaç ne dedik? Elbette ekonomideki durumu, dolardaki vaziyeti görüyorsunuz. Ve anladığım kadarıyla herkes de şunu soruyor. Amaç ne? Alınan kararlar, yapılan değişiklikler ki dün gece yarısı yine bir değişiklik yapıldı filan. Neler oluyor? Amaç ne? Nereye varmak istiyorlar? Bunu soruyor. Biz de bunu cevaplamak için uğraşacağız. Çabalayacağız. Genellikle de cevabı yoktur. Ben risk alacağım. Bizim haber bültenimizde haber merkezimizin hazırladığı ve cevap niteliği taşıyan içerikler var, haberler var. Dolayısıyla umarım cevabı bu bültende bulmak mümkün olur. Şimdi geçelim ilk habere. İşte o biraz önce bahsettiğim doları uçuran gece yarısı kararnamesine.
Dün gece Sayın Erdoğan Merkez Bankası Başkanı'yla görüşmüştü. Başkan yardımcıları değişti. Dolar 9.20 lirayı buldu.
Ben diyorum ki hiç bu getirle götürle uğraşma. Nasıl varlık fonunun başına kendini görevlendirdiysen Merkez Bankası'nın başkanı olarak da kendini görevlendirdi, şu işi bitir diyorum.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevden alınacağı iddialarının gölgesinde Çankaya Köşkü'ne çıktı. Erdoğan görüşmesi sonrası yardımcıları görevden alındı. Dolar kuru tarihi rekorunu tazeledi. 9 lira 19 kuruşu gördü.
9.19'u görünce ne oldu? Türkiye'nin bir gecede dış borç miktarı 58 milyar Türk lirasından fazla artmış oldu. Yani Türk lirası tarihinin en değersiz dönemlerini yaşıyor.
Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız.
Sonra ne oldu?
Bu cehaletle yıl sonuna doğru dolar 10 liranın altında falan kalmaz, 12-13 lirayı bulabilir.
Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası dolar kuru yükselişe geçti. Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşurken 9 liraya çıktı. Merkez Bankası Başkanı'nın Çankaya Köşkü'ne çıkışı sonrası Erdoğan'ın gece yarısı kararnamesiyle Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük'le Para Politikası Kurulu üyesi Abdullah Yavaş'ı görevden alması sonrası döviz kuru tarihi seviyeye yükseldi. Kılıçdaroğlu, Şahap Kavcıoğlu'nu da hedef aldı.
Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı el ele verdi, halkımızı fakirleştiriyorlar. Bu açıkça millete zulümdür. Şunu da söyleyeyim, Merkez Bankası Başkanı'nın bu ihanetli sorumluluğu gitgide artıyor. Unutmayacağım bunu.
Milletin açlığı ve yoksulluğu her gece yarısı kararnamesiyle biraz daha büyüyor. Kimlere kazandırıyorsunuz, kimlere?
Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim.
İşler iyiye gidince ben ekonomistim, benim alanım ekonomi. İşler kötüye gidince adamlarının birini getir, birini götür.
Merkez Bankası'nda bu gece görevden alınan iki başkan yardımcısıyla bir para politikası kurulu üyesi muhtemelen son faiz düşüşüne para politikası kurulunda karşı çıkan kurul üyeleriydi. Fikrini söyleyenin kafasının koparıldığı demokratik bir ülkede yaşıyoruz. 10 TL dolar kuru yakında, hayırlı olsun. İyi Partili Erhan Usta görevden alınan isimlerin faiz indirimi kararına itiraz eden bürokratlar olduğunu söyledi. Muhalefet doların her yükselişinde Türk lirasındaki değer kaybına dikkat çekiyor.
Türk liramız, milli paramız, pul oldu pul. Bu mudur yerlilik, bu mudur millilik? Emeklimizin, asgari ücretlimizin aldığı maaş daha bankamatikten çekip de eve gidene kadar eriyor artık, eriyor. Orta direk yıkılıyor, yıkılıyor.
Siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Bu faizle, şunla, bunla nasıl uğraşılır göreceğiz.
3 yıl 3 ay oldu ya. Bu süre içerisinde hem faiz arttı, hem kur arttı, hem de enflasyon arttı. Talimatla dövizin kuru düşmez.
Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan, sizler küçük bir zümreyi en lüks şartlarda yaşatırken geniş halk kitlelerini zor şartlara mahkum ederek en büyük bölücülüğü yapıyorsunuz. Gerçek bölücüler sizlersiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan son 3 yılda 4 Merkez Bankası Başkanı değiştirdi. Bu kez Başkan Yardımcıları ve Para Politikası Kurulu üyesini. Taha Çakmak yeni Başkan Yardımcısı, Para Politikası Kurulu üyeliğine de Yusuf Tuna atandı.
Merkez Bankası'nın bağımsızlığa kavuşması gerekiyor. Ucube başkanlık sisteminden Türkiye'nin derhal ama derhal kurtulması gerekiyor.
Şimdi şu 23 Eylül 2021 tarihinde Merkez Bankası'nın faiz indirirken aldığı kararın gerekçeleri şunlar. Para politikaları kurulu toplanmış. İşte imza ve burada altını çizmişim bazı noktaların. Bu altı çizili noktalarda Merkez Bankası'nın başkanının söylediği, iddia ettiği, savunduğu hiçbir şey bu geçen bir ayda aşağı yukarı olmadı. Bakın nereye gittik? Amaç ne peki? Şimdi İddialardan bir tanesi şu, şu atamalar ideolojik. İdeolojik derken mesela halkın faydasına bir ideoloji mi? Yok, bambaşka bir şey. Halkla alakası yok. Bir zümreyle ilgili bir şeyden bahsediliyor. İddialar bu yönde. Ama öte yanda bütün bu tarza, bu yaklaşıma, ekonomiyi yönetme biçimine bakıldığında, aslında politikaya bakıldığında görünen şu ki ülkeyi Instagram sayfası gibi, hesabı gibi yönetmeye çalışıyorlar. Bir Instagram hesabı gibi. Yani konuşmalar, bir takım fotoğraflar, küçük videolar filan ama lafla peynir gemisi yürümüyor. Burası da bir kocaman bir ülke ki ülkeyi küçümsemek demek bu Türkiye'yi. Kocaman bir ülke Instagram hesabı gibi yönetilemez. Orada söylenen şeyler sürekli tekrarlanıyor, bu söylenen şeyler ama gereği yapılmıyor. Ve sadece bu intibayı yaratmak için, bu algıyı yaratmak için ki zaten Instagram hesapları onun için var biliyorsunuz. Sosyal medyada daha çok yapılan şey bu. Böyle ülke yönetilmez ki. Dolayısıyla neticenin ne olduğu ortada. Peki o neticelerden bir tanesine girelim mesela, bakalım. Alım gücümüz nereden nereye gelmiş? Bir gecede bakalım ne kadar fakirleşmişiz.
Paramızın değeri iyice yerlen bir oldu. Fakir olduk. Zaten fakirdik. Fakir olduk iyice.
Bir gecede 3 dolarlık alım gücü daha eridi. Asgari ücretlinin 9 lira 19 kuruşla yeni rekoruna ulaştı dolar kuru. Çarşamba akşamı 310 dolara denk gelen asgari ücret bu rekorla 307 dolara geriledi. Çin'deki asgari ücretle makas daha da açıldı.
Bir kuruş da olsa, 5 kuruş da olsa insanlar mağdur durumda.
Şuradaki restoranı diyelim aldığı maddelere zam geldi. Verdiği tabaktaki mamule de üstüne koyup veriyor ama işçi memur ertesi günü bunun üzerine koyamıyor.
Kur farkı tabelada bir sayı olarak kalmıyor ne yazık ki. Asgari ücretlinin, özel sektör çalışanlarının, memurun, emeklinin maaşını da eritiyor. Çünkü dolardaki artış fiyatlara yansıyor. Fiyatlardaki artış da alım gücünü azaltıyor.
Bu ülke şöyle bir ekonomi bakanı gördü. Dolarla mı çalışıyorsunuz? Mercimeği Meksika'dan getirir hale gelmişiz. Bu neyle geliyor? Türk lirasıyla mı geliyor? Dolarla geliyor.
Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Maaş değil, alım gücü dolarla ölçülüyor. Çünkü iğneden ipliğe fiyatlar etkileniyor dolar kurundaki artıştan. Asgari ücretli yılın başında %21 zam almıştı. %24 değer kazanan dolar karşısında eridi. Özel sektör çalışanlarının zammı ise ortalama %10'du. Kayıpları daha büyük.
Bu %10'un hiçbir anlamı kalmadı ki. Çünkü dolar 7 küsürlerdeydi. Dolar 10'a doğru gidiyor şu an.
Peki patronunuz diyecek mi yılbaşından yıl sonuna kadar dolarda 3 liralık fark oldu. Ben bu 3 liralık farkı size zam olarak yansıtacağım.
Bunu hangi işveren söyler? Böyle bir şey olmayacak tabii ki.
Ortalama 5000 lira maaş alan çalışanın alım gücü sene başından bu yana 134 dolar eridi. En düşük emekli maaşı 1500 lira, bir gecede 1 doları eksildi.
Her şey dolarla, dolar endeksi, dolar endeksi.
Bunun faturasını da hepimiz ödeyeceğiz. Birçok ithal girdi kullanıldığına göre aldığımız mallarda bu da bizim hayatımızı daha pahalandıracak.
Memurlar da dolar ve dolara bağlı artan enflasyondan etkileniyor. Ortalama 6000 lira maaş alan öğretmen tek gecede cebindeki 6 dolardan oldu. Sene başından bu yana alım gücündeki kayıpsa 161 dolara denk geliyor.
İşsizlikten endişe ediyorum ve çalışanların da alım güçlerinin düşmesi çok olumsuz etkileyecek. Gittikçe farklılaşan bir ülke haline geleceğiz.
Kaptan Kirk mesela Türk olsaydı uzaya falan çıkamazdı. Niye? Cebindeki para yetmezdi. Parasını Türk lirasıyla kazanıyor olsaydı 10 günde 250 bin lira artmıştı masrafı uzaya çıkmak için, aradaki fark yüzünden, dolar farkı yüzünden. Türk lirası sadece son bir günde değil, son iki günde değil, son bir ayda da, son üç yılda da dünyada en çok değer kaybeden para birimi dolar karşısında. Bunun bir sebebi var. Ve bu sistemle de açıklanabilecek, şu anda içinde bulunduğumuz ülkenin yönetilmesi için tasarlanmış bu sistemle de açıklanabilecek bir durum olduğunu görüyoruz. Ve bütün bunlardan sanayici de dertli.
Her şeyin ambalajı var, bunun bir üretim maliyeti var. Her şeyin fiyatı artıyor.
Ülkenin bu kadar sıkıntılı bir döneme girdiğine ben şahsen şahit olmadım. 45 yıllık sanayici. Ben bu zararı ne kadar sineye çekebilirim? Maliyetler bir felaket. Doların nereden nereye geldiğine bir bakın. Bir yıl içerisinde ham madde fiyat artışları %120.
45 yıldır gıda ürünlerine ambalaj üretiyor sanayici Abdullah Teber. Ancak doların geldiği bu seviyeyi ömründe ilk kez görüyor. Yıllar içinde yavaş yavaş sıkıntıya düşen sanayici 9 lira yaşan dolar kuruyla en zor günlerini yaşıyor. İthal ham madde nedeniyle yaşanan maliyet artışı doğrudan tüketiciye de yansıyor.
Fiyat artışlarına bunun yansıması minimum %50. Vatandaşa gidiyor bu neticede.
Sadece ambalaj maliyeti değil ki her şeyin maliyeti. Yani biz TL kazanıyor olabiliriz ama dövize endeksli bir ülkeyiz maalesef.
İstanbul Beylikdüzü'ndeki bu fabrikaya bu ham maddeler çeşitli Avrupa ülkelerinden geliyor ama her geldiğinde de daha yüksek fiyattan geliyor. Hatta döviz artışına bağlı yolda bile zamlandığı oluyor. Bu ham maddenin tonu geçtiğimiz yıl bu aylarda 1000 dolardı. Şimdi ise döviz artışına bağlı tonu 2000 100 dolar.
Sürekli gemilerle geliyor ya da kara araçlarıyla gelen mallarımız var. Bunlar yolda zam geldiği zaman aynı zamı yansıtıyorlar bize. Hiç bizim şansımız yok. Yani yolda gelen zam aynen bize yansır.
Bu fabrikada üretilen 2 litrelik yoğurt kabı geçtiğimiz yıl 1 lira 40 kuruşa mal ediliyordu. Ama döviz artışına bağlı ham madde zammıyla birlikte aynı fabrikada aynı kap şimdi 2 lira 20 kuruşa mal ediliyordu. Ham maddeyle birlikte oluşan bu zam da bu kabın içindeki ürünün zamlanması anlamına geliyor.
Onlar da haklı. Ham maddeye zam yapıldığı sürece fiyatlar artacaktır.
TÜİK'e göre bile yoğurt fiyatları son bir yılda %35 zamlandı. Elimdeki bu 2 kilogramlık yoğurt markette 19 lira 75 kuruş. Ambalaj üreticisine göre ise bu gidişle yeni zamlar kapıda.
5 marketin üzerine gidip 100 tane yeni market açarak bu işler çözülmez. Müşteriler ne yapması lazım? Onlar da zam yapacaklar. Aksi takdirde onlar da bu işin altından kalkmaz.
Sanayici Abdullah Teber'e göre tüketici enflasyonunu düşürmenin yolu dövizdeki artışın da etkisiyle %44'e yükselen üretici enflasyonunu dizginlemek.
Burayı çözmek lazım. Enerji indirimi de yapılmalı, vergi indirimi de yapılmalı gerekirse. Böyle devam ettiği için küçük işletmeler batıyor zaten. Üretim yapamıyor, kapananlar var.
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunları atama sayılarının yarı yarıya düşürülmesine öfkeliler. Ve zaten kadrodan çok daha fazlasının atama beklediğini de söyleyelim. Pek çok atama bekleyen insan var. Tabii niye böyle yapıyorlar? Efendim Türkiye'de siyaset, ekonomi siyasileşmiş. Siyaset de insanların faydasından çok civardakilerin, belli bir zümrenin faydası için çalışmaya başlamış. Dolayısıyla bu atamalarla ilgili de biz de duyurumuzu yapalım. Muhalefet bu arada insanların dertlerini dinliyor. Bakalım biz de kulak verelim.
Benim 3 tane çocuğum üniversite mezunu. Kocam sanatımı burada babaları yok. Çocuklarım atanamadı, iş yok. İş istiyor, iş. Bir iş, bir temizlikçi bir iş.
İki farklı adres, iki farklı lider. Liderlerden evlatlarına iş isteyen gözü yaşlı anneler.
Çocuğum iki tane güvenlik, iş yok çocuklarımın. Sana güveniyorum Allah'ım benim. Tamam. Onlar okuduyum diye benim kocam kaza geçirdi. Ama işsiz. Şimdi çocuklarım benim zoruma geliyor.
Sinir krizi geçirip baygınlık geçirdi bir anne. Ama 5 maaşlı, 10 maaşlı danışmanlar var sarayda. Ayıptır be ayıptır, günahtır. Haramdır, kum olsun.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Tokat'taydı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Ağrı'da. Sokağın gündemi işsizlik, geçim sıkıntısı.
Ben üniversite mezunuyum, iş arıyorum. Her türlü şartlara çalışmaya hazırım.
Nere mezunusun?
Gazi mezunuyum, Gazi makine mühendisi.
Herkes mağdur, herkes perişan. O nüfusu var, hiçbir şey yok. Adam ne yapsın, kırkızlığı mı yapacak?
Ben şu anda motoru kilitlemiş gelmişim. Motoru kullanmıyorum. Mazot yok, mali de kullanmıyorum.
Onlara dedik ki biz bu pandemide çiftçinin mazotunun parasını sen ver.
ama yapmadılar.
Ağrı'da da Tokat'ta da iki liderin yolunu çiftçiler de kesti. Artan girdi maliyetlerinden dert yandılar.
Bu sene gül bekmeden ekeceğim ben ekimleri. Nasıl ekeceğim? Ya bizim yetim 330 lira bir soğan.
Mart ayında başında 125 lira olan süt demi şu an 165 liraya satılıyor. Aynı şekilde mazot, aynı şekilde gübre %100'lerin üzerine varan bir zamlandı.
Yıllardır çiftçiye devlet eliyle yapılan mazot, gübre desteği ve fark ödemelerinden gelir vergisi kesiliyordu. Vergi usul kanunuyla o gelir vergisi kesintisi kaldırılıyor. Geçmişe dönük kesintilerin de iade edilmesine ilişkin önerge oy birliğiyle mecliste kabul edildi. Devlet desteklerinden kesilen gelir vergileri çiftçilere iade edilecek.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan. Dün sorduk. Tablo bu. Kendisini gören yok. Bugün de ortalıkta görmedik. Gören var mı? Arkadaşlar ben kaçmış olabilir mi gözümden? Yok, kimse görmemiş. Bu arada tabii Tarım Bakanı'nı da görmüyoruz. Onu zaten aylardır neredeyse görmüyoruz. Ne ala memleket, baksanıza. Bir izleyicimiz demiş ki atamalar ve görevden almalar ve yeni kararlar hep gece yarısı uygulanıyor. Amaç ne? Efendim böyle bir gündüz gözüyle çalışmama hali var. Bakanlar da ortalıkta yok. Fakat şu zaviyeden, şu açıdan bakın. Gece gündüz çalışıyorlar. Efendim şimdi geçelim aşıya. Aşıyla ilgili uyarılara devam etmek istiyoruz. Neden? Çünkü tablo hala feci. Vaka sayısı belli, can kaybı belli ve yapılan iki doz aşı olanların da aşılarının etkisi yakında geçecek. Bu aşı meselesini artık kara kara düşünmek lazım.
Çok alerjik bir vücuttu. Biraz ağrı yaptı diye vurulmadım ama hata yapmışım.
Annem iki aşıyı vuruldu. Üçüncü aşıyı vurulmakta tedirginlik çekti.
Son 24 saatte 236 hasta daha yaşamını yitirdi. Yeni vakaların sayısı ise 31.248. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bilim kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama geldi. Artık kısıtlama yok çünkü aşı var dedi. Hastanelerse aşısızlarla ya da aşısının dozlarını tamamlamayanlarla dolu.
Bana olmaz demesinler. Ben hiç kondurmuyordum ama maalesef yani yakalandık.
Halise Aksoy 67 yaşında. İki doz Sinovac aşısına oldu ancak üçüncü dozu ihmal etti. İşte koronavirüs de o ihmalden yakaladı Halise Aksoy'u.
Muhakkak vurulsunlar. Öyle şaka gibi bir şey değil yani. Olunca görüyoruz bunun ciddiyetine.
Üçüncü doz vakti geldiği halde olmamış 4,5-5 milyon vatandaşımız var. Aslında ölümlerimiz de ağırlıklı bu gruptan çıkıyor.
Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Nurettin Yiğit'e göre yoğun bakım ve servisteki hastaların büyük bir çoğunluğunu eksik doz aşılılar oluşturuyor. Ancak Sağlık Bakanlığı hala çift doz aşılıların oranını paylaşıyor haritayla. Oysa iki doz Sinovac aşısının üstüne bir doz daha yapılması şart.
Üçüncü dozu olmadın mı?
Olmadım. Ha bugün olayın, ha yarın olayın hastalık beni buldu geldi. Hiç ne bileyim düşünemedim ya yavrum ben. Düşünseydim keşke yapsaydım değil ya.
Seher Demir 59 yaşında 7 yıldır diyaliz hastası. İki doz Sinovac aşısını oldu ancak üçüncü dozu olmadı, koronavirüse yakalandı. Aşı hastalığa yakalanmayı engellemiyor. Ancak dozlarını tamamlayanlar hastalığı grip gibi atlatırken aşısızlar ya da eksik doz aşılılar çok ağır geçiriyor. Her gün kayıtlara geçen 200'ün üstündeki vefatın da çok büyük bir kısmını bu grup oluşturuyor.
Bugün 17 gün oluyor buraya geleli. Bacaklarımın buraları ağrıyordu. Kımıldayamıyordum. Titriyordum.
İki doz Sinovac olup üçüncü dozunu olmayı ihmal etmiş olanların hemen olmaları gerekiyor. Çünkü bu grup yaşlı grup, ek hastalığı olan bir grup, virüsle tanıştığında sürecinin tatsız yürüyebileceği bir grup. Diğer grupta daha çok genç ama aşı olmayı ihmal etmiş grup var.
Unutmayalım ki şu an aktif vakalarımızın yaklaşık %40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.
500-600'leri bulan da sınıf karantinalarımız var. En yüksek vaka sayımız lise grubunda.
Bursa İl Sağlık Müdürü de karantinaya alınan sınıfların büyük bir bölümünün liseliler olduğuna dikkat çekti. Aşı tereddütü yaşayanların bir bölümü ise yerli aşıyı bekliyor. Etkin ve güvenli olduğu duyurulan TÜRKUVAK için gönüllülere ihtiyaç duyuluyor.
Kendi aşımızın kullanılması için iki doz aşısını olmuş kişilerin TÜRKUVAK aşı hatırlatma dozu çalışmasına katılmasına ihtiyaç var.
Hem güvenli olduğu saptandı hem de etkinlik noktasında olumlu verilerimiz var. Gönüllü sayısına ulaşacağımızı düşünüyoruz.
Şimdi bir de hala halledilmeyen bazı meseleler var eğitimde. Bilhassa bazı kalabalık sınıflarda üst üste eğitime bakalım şimdi. Siz biliyorsunuz literatürümüze girdi biliyorsunuz. Lebalep eğitim.
Bu okulda sınıflar kaç kişi?
63 kişi.
63 kişi.
Evet.
Kaç kişi oturuyorlar?
3 kişi. Sınıflar çok kalabalık. Çocuklar 3 kişi oturuyorlar. Sürekli Milli Eğitim'e müracaatta bulunuyoruz. Gereği yapılıyor diyor. Bizim şu an çok acil ilkokula ihtiyacımız var.
Abisi de aynıydı. Abisi de burada birinci sınıfa gitti. O da aynı kalabalıktı. Yine kalabalık.
Kaç yıl önce gitti abisi?
4 yıl önce.
4 yıldır olduğu gibi salgın döneminde de kalabalık sınıflara bir çözüm bulunmadı. Sınıfların mevcudu 60 kişinin üstünde. Üstelik okul ikili öğretimde. İstanbul Başakşehir'deki 900 öğrencilik Mahmut Şevket Zırh İlkokulu'nda kapasitesinin neredeyse iki katı kadar öğrenci eğitim görüyor.
900 kişilik okulda diyor, ben sabahleyin müdürle görüştüm. 1700 kişi var diyor. Kapasitesinin iki katı.
Burası Başakşehir Güvercintepe'de bir ilkokul. Okulda ikili eğitim yapılmış olmasına rağmen sınıfların mevcudu 60'ın üzerinde ve öğrencilerin büyük bulunduğu
80 mi? 50 sınıf 80.
Gidin bakın, çocuklar dörtlü dörtlü oturuyor. Bir tane öğretmen kaç tane öğrenciye ders öğretebilir?
İkili eğitime rağmen kalabalık sınıflar ne sosyal mesafe sağlanabiliyor ne de hijyene dikkat edilebiliyor.
Yediği serumların hatta hesabı yok. 7-8 tane iğne yedi benim kızım.
Neden? Çok mu hasta oluyor?
Çok hasta oluyorlar. Bağışıklıkları düşük oluyor. Neden? Sınıflar kalabalık.
70 kişi varmış. Ve korona çıkmış kızımın sınıfında. Bir kişi de korona var. Korkarak gönderiyoruz. Dün teste götürmüşüm. Okul yapsınlar. Evler yapıyorlar ya. Biraz da okul yapsınlar.
Pandemi bir yana, normal şartlarda bile bu kalabalıkta eğitim görmesi zor öğrencilerin. Yüz yüze eğitimin başında sorunlar tartışıldı ama belli ki unutuldu. 6. haftada da öğrencilerin kalabalık sınıf sorunu çözülebilmiş değil. Veliler çocuklarının diğer okullardaki yaşıtlarıyla eşit şartlarda eğitim almasını istiyor.
Kaç kişiler?
65-70 kişi.
Buradaki eğitim tam günde, sabahça öğlence, aynı zamanda artık saatlerden, bu geliş gidişlerde çakışma, kalabalıktan dolayı çocukların saatlerinden de alındı.
Kaç saat ders alıyor günde?
3 saat ders alıyor çocuk günde. Bunun da yarısı teneffüsle, hazırlanmayla, beslenmeyle geçiyor. Yani birkaç sene sonra 20 kişilik tam gün eğitim alan çocuklarla aynı sınavlara tabi tutulacaklar. Bu haksızlık değil mi?
Şimdi bu fotoğrafta bir detay var. Gözden kaçmasın lütfen. Derslik yaptık çok filan. Ellerine sağlık ama yetmiyor. Daha fazlasının yapılması lazım ve daha fazla kaynak var bu hükümetin elinde. 20 senedir harcanan para ile bu ülke baştan bir kere daha kurulurdu. Neyse. 2N görüyorsunuz değil mi? 2N'yi. Bu okulda şubeden bahsediyoruz. Kaç tane ikinci sınıf var? Kaç derslik? O'ya kadar gidiyormuş, arkadaşlara sordum. Efendim, Suriye meselesinden devam edelim. Milli Savunma Bakanı Akar konuyla ilgili konuştu. Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak dedi.
Biz başta Suriye ve Irak olmak üzere bütün komşularımızın sınırına saygılıyız. Fakat ülkemizi ve milletimizi korumak bizim boynumuzun borcu. Orada herhangi bir şekilde bir terör koridoru oluşmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.
Üçüncü günde üçüncü harekat açıklaması. Bu kez Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de terör örgütünün artan saldırılarına karşı gereken yapılacak dedi ama o da takvim vermedi.
Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır.
Fırat Kalkanı bölgesinde iki özel harekat polisinin şehit edilmesi bardağı taşıran son damla oldu demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuştu. Yeni günde de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.
Bir tarafta Amerika var, bir tarafta Rusya var. Bu mutabakatlara biz Türkiye olarak bize düşen ne varsa bunları gayet ciddiye alıyoruz. Bunları dikkatle, hassasiyetle uyguluyoruz. Oradaki sorumluluklarımızı yerine getirmek için.
Ankara, Rusya ve Amerika'nın Suriye'de terör örgütü PYD-YPG ile ilgili mutabakata uymadığının altını çiziyor. Amerika Başkanı Biden'ın Türkiye Suriye'de IŞİD'le mücadeleyi tehdit ediyor açıklamasına da Akar tepki gösterdi.
Siz bizim güneyimize geleceksiniz. Binlerce kilometreden oradaki bazı eylemlerin sizin güvenliğinizi tehdit ettiğini söyleyeceksiniz. Biz burnumuzun dibindeki oluşumlara bilgane kalacağız. Böyle bir şey düşünülemez.
Suriye'de yeni bir harekatın zamanlamasına ilişkin bilgi yok ama kullanılan her cümlede kararlılık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Başkanı Biden görüşmesi yeni harekat sürecini de bir anlamda belirleyecek.
Orada teröristler var ise, eğer siz de ona herhangi bir işlem yapamıyorsanız biz yapmak zorundayız.
Şimdi bizi bu bakanların, mesela burada bu haberde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, bunları bize anlatmasına gerçekten şaşıyorum. Yani bunu bize anlatıyor, oraya geleceksiniz, bunu yapacaksınız, biz buna bir yana kalamayız, işte bir şey hareketsiz kal. Ya tamam, aynı fikirdeyiz milletçe zaten. Başka bir şey düşünmüyoruz ki, bunu bize niye anlatıyorsunuz? Bizi ikna etmenize gerek yok. Kaç harekat yaptık sahada. Askerlerimiz başarıyla görevlerini yerine getirdiler. Biz böyle bilgilendirildik bir yandan da. Kaç şehit, kaç can verdik. Sonra masada, orada elde edilen avantajları kaybetmeyin. Sonra biz dönüyoruz, dolaşıyoruz aynı meseleyle. Tekrar karşılaşıyoruz ve ondan sonra açıklama. Zamanı gelince gereken ne varsa. Bakalım ne demekmiş, göreceğiz. Efendim, sistem tartışmasına devam edelim. Hamza Dağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Ne demiş sistem tartışması ile ilgili? Cumhurbaşkanı yetkileri sistem içinde tartışılabilir.
Şu yetki Cumhurbaşkanı'nda olmaması lazım gibi muhalefetin somut bir takım önerileri olursa sistem içinde tabii ki konuşulabilir.
Milletin seçtiği vekillerden bakan yapılmasını istiyoruz. Güçler ayrılığının güçlü bir şekilde derhal oluşturulmasını istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tavizsiz savunurken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza da Erdoğan'ın yetkilerinin tartışmaya açılabileceğini söyledi.
Değirmeni bırakmış çarkıyla uğraşıyor. Problem Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde. Kimseyi dinlemeden tek başına karar alan Sayın Erdoğan'dadır.
Altı muhalefet partisi sistem değişikliği için aynı masa etrafında buluştu. Yapılacak ilk seçim sistem değişikliğinin de ön seçimi olacak diyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içinde Erdoğan'ın yetkilerini tartışmaya hazırız çıkışını NTV yayınında yaptı. Tam da Cumhur İttifakı anayasa değişikliğiyle sistemi güçlendirmeye çalışırken.
20 ayda 4 kez Merkez Bankası değiştiren bir sistem bu sistem. Cumhurbaşkanının anayasa mahkemesine dilediği insanı üye olarak atadığı bir sistem bu sistem.
Bazı yetkilerde farklı şeyler olması lazım. Tartışılabilir yani, tartışılmayacak bir şey değil.
Basının üzerinden ellerini çekmelerini istiyoruz. Türkiye'nin tarafsız bir cumhurbaşkanına, yeminine sadık bir cumhurbaşkanına sahip olmasını istiyoruz.
Bazı şeyler tartışılabilir, konuşulabilir.
Demiş ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini revize edebiliriz. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle gidebileceğimiz hiçbir yer kalmadı.
Hamza Dağ'ın Cumhurbaşkanının yetkileri tartışılabilir sözleri siyasette böyle yankılandı. Sistem ve iktidar değişmeli diyor muhalefet.
İşte yine bir retorik, yani bir laf oyunu. Yani bir algıya yönelik yeni bir performans. Yani Instagram hesabı gibi ülke yönetmenin o çabalardan bir tanesinde, birçok haberde hemen hemen hepsinde bunu gördük ya. Hükümetin icraatlarında, faaliyetlerinde falan. Burada da görüyoruz şimdi onu. Efendim, sistem içinde yetkileri tartışalım falan. Sonra unutulur gider bu sözler. Zaten ne dediği de tam belli değil. Afaki bir şey. Öte yandan başka şeyler hatırlıyoruz. Mesela Kürşat Ayvatoğlu, hatırlıyor musunuz? Hamza Dağ'ın ofisinde çalışıyordu. Pudracı diye biliyordu ülke. Sonra Mahir Ünal demişti ki kendi içimizde değerlendireceğiz. Ne oldu? Ne oldu mesela? O değerlendirme bitti mi? Nereye vardı? Ne yaptınız bu konuyla ilgili? Yani Hamza Dağ şimdi o işleri bitirdi de Cumhurbaşkanı'nın yetkileriyle ilgili bir yere varmayacak ve ne dediği belli olmayan bir şey söyleyerek bir mesafe kat etti mi ülke veya parti? Efendim, siyasetimizde, iç siyasetimizde tartışmalar sürüyor, devam ediyor. Bir biliyorsunuz efendim, siyasette gerilimi arttıran bir işte ihbar tartışması var bir yandan. Ümit Özdağ da ki kendisi Zafer Partisi Genel Başkanı dedi ki suikast istihbaratı bana geldi.
Benimle ilgili bir istihbarat bana geldi. Hangi örgütün bana karşı bir suikast girişimi planladığını ben biliyorum.
Siyasi cinayet istihbarı var mı? Yok. Milli İstihbarat Teşkilatımıza soralım. Sorulur. Böyle bir bilgi yok.
Bana bilgi geldi. Ben bunu gayri resmi olarak aldım resmi makamdan. 3 gün önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun emniyette Milli İstihbarat Teşkilatı'nda siyasi suikast işleneceğine ilişkin bir istihbarat yok dediği günün akşamında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, devletin elinde benimle ilgili suikast ihbarı var, örgütü de biliyorum açıklaması yaptı. O istihbaratın da kendisinden gizlendiğini iddia etti.
3 gün önce geldi ama devlete çok daha önce gelmiş ve bu benden gizlenmiş şu ana kadar.
Devleti yöneten bir kişi açıkça siyasi partileri ülkeyi yönetmekten vazgeçin. Vazgeçmezseniz başınıza bir sürü bela gelebilir. Daha neler olacak diye.
Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin
kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyorum.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan iktidardan gitmemek için her şeyi yapacak diyerek siyasi cinayetlerden kaygılıyım ifadesini kullandı. Ardından İyi Parti Genel Başkanı Akşener, duyumlar geliyor dedi. Babacan, Davutoğlu, Karamollaoğlu tüm liderler iktidarı uyarırken İçişleri Bakanı Soylu, bunlar FETÖ taktiği diyerek siyasi suikast istihbaratı olmadığını söyledi.
Milleti bir endişeye sevk etmek konusunda art niyetli bir davranışınız var ise bu ayıptır. Bu FETÖ taktiğidir.
Hangi örgütün bana karşı bir suikast girişimi planladığını ben biliyorum.
Ümit Özdağ Habertürk Televizyonu'nda konuştu. Kendisine yönelik suikast planının devletin elinde olduğunu söyledi. 3 gün önce öğrendim. Ama devlet gizlemiş dedi.
Kaynaklarınızla.
Kaynaklarımla ulaştım.
Gayri resmi.
Çaba gösterdim ve sonunda somut olarak geldi.
Böyle bir söz söylüyorsanız bunun kendine ait bir karşılığı olmalı.
Bunlar doğrulanmaz. Sizden gizleyen makam bunu doğrulamaz.
İçişleri Bakanlığı'na bildirdiniz mi?
Hayır, bildirmedim. Bildikleri şeyi niye bildireyim? Bana milletvekili olduğum halde uyduruk bir gerekçe göstererek silah vermeyi reddettiler.
Ümit Özdağ'ın adına düzenlenmiş 4 ayrı silah ruhsatı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra yakın polis korumasıyla korunmaktadır. En iyi ihtimalle unutkanlık sorunu yaşıyor olabilir. Kendisine tavsiyemiz acilen doktoruna başvurmasıdır.
Meclis başkanı araya girip bir hafta içerisinde silah ruhsatı çıktı. Bir koruma polisim var. Takdir edersiniz ki tempo çok yüksek ve bir kişinin koruma gerçekleştirmesi mümkün değil. Başvurduk. 2 aylık süre geçti neredeyse. Hala İçişleri Bakanlığı'ndan bize bir olumlu cevap gelmedi.
İçişleri Bakanlığı silah ruhsatı da var, koruma polisi de açıklaması yaptı ama Özdağ ek koruma talebinin karşılanmadığını söyledi. Bakanlık Özdağ'ın hakkında suikast planı ve bilgisi olduğu halde gizlendi iddiası içinse bir açıklama yapmadı.
Bu arada bir takım dosyalar da kapanıyor. Çok da konuşulan, tartışılan dosyalar. 2017'de Silivri Emniyet Müdürü'nün canına kıyması ile ilgili dosyada kapandı.
Silivri'de karakol çevirmedeyim ben. Silivri hangi karakol burası?
Silivri Polis Merkezi.
Silivri Polis Merkezi.
Koruma daire başkanı geldi. Bakanım dedi, ben bu adamı gece aradım dedi. Toplam 2-3 dakikalık bir görüşme. Onun yaptığı görüşmelerin tamamı ama.
Karakola gidersiniz, karakoldan bırakırlar. Gerekirse oraya arasın. Alt üstteki karakoldan görüşür. O kimle
görüşür?
2017'de yaşamına son veren Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'a yönelik baskı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı o soruşturmayı intihara sürükleyecek delil yok diyerek kapattı. Gazeteci İsmail Saymaz'sa soruşturmaya konu olan o geceye dair karakol görüntülerine ulaştı.
65 Osman. İlla ki tanırsın.
Ne olacak? Karakolda otursun. Sabahın
kalıyor. Yani karakolda. Niye diyoruz sana sorgulama bizi?
Temmuz 2017'de İstanbul Silivri'de rutin bir denetimde durdurulan araçtaki iki iş adamı kardeşten biri hakkında yakalama kararı vardı. Gözaltına alınması gerekiyordu ama direndi. Eski İçişleri Bakanlığı Koruma Dairesi Başkanı'nı aradı. O da Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ı. İddiaya göre iş adamının bırakılmasını istedi.
Yanında mı telefon? Aradı koruma.
Dedim ki ya Sayın Müdürüm, bu adam niye intihar etti? İşte kem küm şöyle böyle. Allah Allah. Sonra Koruma Daire Başkanı geldi. Bakanım dedi, ben bu adamı gece aradım dedi.
O geceki baskı nedeniyle canına kıydığı iddia edildi Hakan Çalışkan'ın. Soruşturma başlatıldı. Dosyanın 1 Ağustos'ta kapandığı ortaya çıktı. Geride o geceye ait karakoldaki bu görüntüler kaldı.
Ya benim bir ifade vermemiştim. Ondan dolayı yani şimdi sorgulama olursa alırlar beni.
Efendim, Türkiye Gençlik Vakfı'nın devlette kadrolaştığına dair iddiaların da ardı arkası kesilmiyor.
Kendi genel koordinatörlerini fişlemişler. FETÖ tipi bir yargılanma söz konusu olduğunda kendilerini savunacak bir alan yaratabilmek için.
Siz TÜGVA'da karışık kuruş, abuk subuk bir şey yapıyor musunuz?
Hayır.
Niye uğraşıyorlar işte?
Anneler babalar evlatlarını okutuyorlar. Ama siz orada kendinize bağlı militanlar yetiştirmek için torpil yapıp bu çocuklarımızın önünü kesiyorsunuz.
TÜGVA üzerinden ordu, emniyet ve yargıya yüzlerce kişinin yerleştirildiği, devlette kadrolaşma iddiaları, Belediyelerden TÜGVA'ya tahsis edilen yurtlar, binalar tartışılırken, muhalefet FETÖ taktiği diyerek ses yükseltirken, Türkiye Gençlik Vakfı'nın kurucusu ve yöneticisi olan Bilal Erdoğan ilk kez konuştu. İddialar için kıskanıyorlar dedi.
Niye işlerine gelmiyorsunuz? Kıskanıyorlar değil mi? O zaman daha da başarılı oldun. Onlar da kıskançlıklarından çatlasın.
Ya Bilal Erdoğan, hani babanla uğraşıyoruz da seninle de uğraşmak istemiyoruz ya.
Devletin her kurumuna usulsüz işe alımlar, kayırmalar, tacizler, suçu örtbas etmeler, ne ararsanız var. Bugün dökülen belgelere bakın.
Bir kere içeriden belgeleri almış bu adam. Sızdırmış, kendisine yedek yapmış ve şu anda ifşa ediyor.
TÜGVA Genel Başkanı torpil belgelerine ilk önce hayır böyle bir şey yoktur dedi. Bugün evet böyle bir şey vardır. Ama birisi bunu sızdırmış diyor.
Yargıda, emniyette, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde işe alımlarda TÜGVA referanslı kişilerin seçildiğine ilişkin yayınlanan belgeler için TÜGVA Başkanı sızdırılmış açıklaması yaptı. Muhalefet kadrolaşmanın itirafı derken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de açıklama geldi.
İnceledik bulduk. TÜGVA'nın neredeyse tüm yöneticileri, ortaokul, lise koordinatörleri dahil geçmiş dönemde İBB'de işe alınmış. Mesela vakfın başkanı olan kişi 2015'te işe alınmış, 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından 11.04.2019'da işten ayrılmış. İBB'nin ballı kaynak olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz.
Bir soruşturma açmaya niyetiniz var mı?
Türkiye Gençlik Vakfı ile ilgili iddialar karşısında yargı da sessiz, iktidarda.
Ne dedik? Türkiye'de ekonomi siyasallaştı. Mesele bu. Amaçsa siyasi olduğu zaman ekonomide işte bir yere varamıyorsunuz. Siyasetin kendisinin amacı ne peki? Ekonominin siyasileşmesini bırakalım bir kenara. Siyaset de halkın yararını değil, bazı ayrıcalıklı kimselerin ya da ideolojik bir çevrenin yararını düşündüğü zaman böyle oluyor. Buyurun işte ortaya çıktı. Biz bu yurt meselesiyle ilgili niye aylardır bu ülkede bir sorunla baş başaymışız? Sebeplerinden bir tanesi gördüğünüz bütün bu analizleri, yorumları veya muhalefetin tepkilerini bir tanesi bu gibi görünüyor. Şimdi geçelim işsizlik maaşına. İşsizlik maaşında 3 ayda 518 bin başvuru var. Ama TÜİK'te bunun karşılığı var mı acaba?
Yeni çıktık. İş arayacağız da kaç kişi arayacağız? 11 milyon oldu işsizlik. 11 milyon da bana denk gelirse. Benim mahallemde 200 kişi var zaten. İşsizlik maaşı alacağız da onlar da işte kaç para verecekler? 1400 lira.
İşten çıkarma yasağının sona ermesinin ardından 3 ayda 518 bin kişi işsizlik maaşına başvurdu. Üstelik her işsiz kalana maaş bağlanmıyor. Yani tüm işsizler başvuruda bulunmuyor. İşkur'a işsizlik maaşı başvurularında artış yaşanırken TÜİK'e göre işsizlik yerinde sayıyor.
Son dönemde paralel gitmesi gereken bu iki veri arasında ciddi bir ayrım olduğunu görüyoruz. Haziran ayında 187 bin kişi bu fondan faydalanırken en son açıklanan Eylül ayı verisine göre sayı 360 bine ulaştı.
O anca faturaya yeter. Elektrik, su, doğalgaz, internet, işte ev telefonu, cep telefonu. Sonra diyecekler ki kullanma. Hadi 1400 lirayla 8 ay geçindim. Sonra yok.
İşten çıkartılan işsizin elinde işsizlik maaşı var gibi görünüyor. Ancak o işsizlik maaşını her işten çıkartılan alamıyor. Çünkü onun da kriterleri var. İşte o kriterlere uymayan işsiz kaldığı anda gelirsiz de kalıyor.
Son 120 gün içerisinde kişinin sigortalı çalışmış olması gerekiyor. Son 3 yılda en az 600 gün primi doldurmuş durumda. Eğer bunlar olursa ancak o zaman işsizlik sigortası fonuna gerekli başvuru yaparak İşsizlik ödeneği almaya hak kazanıyor.
İki tane çocuğum var. Bu aldığım işsizlik maaşıyla ancak kiramı şeye karşıladım. İyi ki kira 1.500'e 1.600 olsa kurtarmazdım. Bir gece konuda oturuyorum. Çabalarım hepsi boşa gitti. Her attığımız bir adım dükkanlara basıyoruz. Ya. Öyle bir şey oldu bu hayat yani. Hayat nasıl dönecek ya? Bundan sonra az önce aldığımız 5 TL'lik bir şey 25'e çıkmış. Ne olacak? Nasıl kurtaracaksın asgari ücretle? Neyi kurtaracağız?
İşsizlik maaşı 1430 lira ile 2861 lira arasında, şartları uyana en fazla 10 ay bağlanıyor. Salgın döneminde ücretsiz izne gönderilenler ya da kısa çalışma ödeneği alanlar daha da az işsizlik maaşı alıyor. Orhan Şimşek'in de şartları uyuyordu. Emeklilik yaşı geldi. İşsizlerin aksine o işsizlik maaşını iptal ettirmek için iş kurdaydı. Ancak emekli olmasına rağmen iş aramaya hazırlanıyor. Ne kadar maaş alıyordunuz çalışırken?
Çalışırken hemen hemen 4 bin lira yakın maaş alıyordum.
Ne kadar işsizlik maaşı aldınız?
1400 lira.
Ne kadar emekli maaşı alacaksınız?
Şu anda 2005 lira.
2005?
Bozdur ye. 1500 lira kirasını düşünün.
500 lira bize ne yapar? Yani bu 2000 lira emekli maaşı bağlayanlar onu düşünsün yani. Çalışacağız.
İş mi arayacaksınız tekrar?
İş arayacağız. Öyle bir ülke düşünün ki bir insan çalışa çalışa mağdur olsun.
Şimdi Ankara'ya gidelim. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mansur Yavaş'ın dar gelirliye kömür desteğine bakalım.
Mesaj geldi bana. Parayı yatırdın git kömürünü alın dedi. Sevindik yani. Ben varım, hanım var. Kağıt mağıt topluyorum, onunla geçimi yapıyorum.
Ben fakiriyim. Benim emekli şunu bunu hiçbir şey arama bende. Ben bir 65'ine yaşayan biriyim. Kömür alacağım belediyeden.
Bundan böyle Ankara Büyükşehir Belediyesi kapı kapı kömür dağıtımı yapmayacak. İhtiyaç sahibi aileler başkent kartlarına yüklenen 2150 lirayla anlaşmalı firmalara gelecekler. Bilgilerini verdikten sonra o firmalar kömürleri kapılarına getirecek.
Her yıl alıyorum. Bu sefer böyle değişiklik oldu. 2 milyar 150 yatırmışlar karta. Bilmiyorum kaç tane olacaksa.
Bir ton.
Bir ton iyi. Allah razı olsun.
Yaklaşan kış öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin yuvasını ısıtacak, esnafı ve belediye bütçesini kalkındıracak bir uygulama hayata geçirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahibi ailelerin başkent kartlarına kömür alımına özel para yüklendi.
Pazartesi'den itibaren gelecekler bize. O kartla 2150 lira belediyemizin yatırmış olduğu paraya karşılık bir ton karşılığında kömür teslim edeceğiz. Nakliyesi de bize dahil olmak şartıyla.
28.609 ihtiyaç sahibi ailemizin başkent kartlarına kömür alımına özel 2150 TL'den toplam 61 milyon 509.350 lira yatırdık. Bir elin verdiğini diğer el görmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bir nebze olsa tabii ki yani ısınacaklar. Yani o da olmasa çünkü Türkiye'deki şartlar biliyorsunuz ortada. Alım gücü iyice düştü.
Bir ton mu ediyor parasına göre alacağız?
Bir ton ediyormuş.
Allah razı olsun gene. İyi oldun. Başka tutacak dağımız yok.
Kömür fiyatları öylesine yükseldi ki tüketici bile şaşkın. Öyle ki geçtiğimiz yıl 35 liradan 40 torba kömür alan bir aile 1400 lira öderken bu yıl bir çuval kömür tam 70 liraya yükseldi. Yani bu yıl 2800 lira ödemek zorunda kalacak. Farksa tam 1400 lira.
Ben zannediyordum 40-45 falan zannediyordum.
Nerede?
Çok çok pahalı olmuş. Ay.
Belediyelerin sosyal yardımlarının başında geliyor yakacak ve gıda yardımı. Bugüne kadar adrese teslim yöntemiyle yapılıyordu ama gıdadan sonra yakacak yardımı da artık başkent kart üzerinden ulaştırılacak vatandaşa. Yıllık 15 milyon liralık nakliye ve personel gideri de Ankara Büyükşehir'in kasasında kalacak.
Şimdi cep telefonumuzdan gelen bir takım mesajlara bakalım. Sırada öyle bir haber var cep telefonu ile ilgili. Herkes çok faydalanıyor filan, bu Instagram hesabı yönetir gibi ülke yönetiyorlar filan. Bu bültenin de öyle bitecek olması ilginç tabii. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki staj mağdurları işe başlangıç tarihi sayılsın istiyorlar, stajlarının başladığı tarihin. Emekliliğe etki ediyor. Bunu paylaşalım sizinle. Sağlık çalışanları da atama bekliyorlar hala. Çok atama bekleyen var ve şimdi ikinci elde bile ateş pahası olan cep telefonlarına bakalım.
Çok geliyor. Kendisi söylüyor direkt. Paraya sıkıştım. Kredi kartı borcum var. Kredi borcum var. Kira borcum var. Diyerekten satıyor, çıkıp gidiyor.
İhtiyacım olduğu için yani sattım. Satmak zorunda kaldım. Doğalgaz faturam vardı.
Lüks değil bir ihtiyaç artık cep telefonu ama hala cepte para olduğunun bir göstergesi sanılıyor. Oysa artık dar gelirli için cep telefonu geçimin değil, geçim zorluğunun göstergesi. Telefonlar eskiyor, değiştirilemiyor ya da satılıyor, nakde çevriliyor.
Çok oluyor. Kirasını ödeyemeyen oluyor efendim, kredisini yatıramayan oluyor. Onun telefon değeri 1500 liraysa mesela, ben 700'lük veriyorum, kalan 800 lira da fark veriyorum ona. Öyle yapan da var.
Artan döviz kuru nedeniyle yeni bir cep telefonu almak artık çok daha zor. Telefoncuların çoğunun camındaysa cihazlar nakite çevrilir yazıyor. Yani yeni telefon almak bir yana, telefonu olanlar da satmak zorunda kalıyor.
2000 lira altında telefon yok yani. 2000 liradan işte 8000 lira, 12 bin lira o civarlar. Zaten hepsi vergi bunların. Eskiden mesela bir telefonu alıyorduk 150 dolara satıyorduk mesela 170-180 dolara. Şimdi 250 dolar bize geliyor telefonu mesela.
Ortalama bir markanın 01 cep telefonu bile 2500 liraya satılıyor telefoncularda. Yani neredeyse bir asgari ücret fiyatına.
Belki de 10 lira.
Hani hep tuşlu kullanıyorum. Emekli adamım nasıl alacağım ben? 2-3 milyon lira telefona verebilir mi? 2 bin lira ev kirası, 2,5 maaş al. Alma şansım yok. Bir aylık maaşım gider yani bir defa. Ne yapacağım? Yaşat bir şey de belki de ölene kadar kullanırım.
Eskiden her yıl değiştirilirdi. Artık cebindeki telefonla yıllarca devam ediyor dar gelirli. Döviz nedeniyle artan fiyatlara bir de vergiler eklenince sıfır telefonların fiyatı katlanıyor. İkinci el piyasası ise daha hareketli. Fiyatlar çok düşük olmasa da yeni çıkan telefonların neredeyse 5'te 1'i.
En eski telefonu düşünün yani 7 senelik 6 senelik telefon şu an 2000 lira düşünün yani.
Yama 5 yıldır bu telefonu kullanıyorum. Yeni bir telefon alacak kadar olanağım yok maalesef. Burada kırık vardı. Kırığı kapatmak için kapak aldım, yama yaptım. Çünkü kapağını değiştireceksin 180 lira istediler. Kapak 20 lira.
Cebinde telefonu var ama yenilemeye bütçesi yok. Hastaneye alışveriş merkezine girerken, seyahat ederken HES kodu gerekiyor. Ya da öğrencilere uzaktan eğitimde. Yani öyle sanıldığı gibi ne bir lüks cep telefonu ne de herkesin cebinde pahalı telefon var.
Yeni bir telefon alamam çünkü şartlar el vermediği için alamam. Asgari ücretten dolayı alamam.
Her şey telefon değil. Yani tüm insanlarda telefon var. Telefonla zenginlik ölçülmez. Herkesin ihtiyacı.
Peki bunlara bu kadar para harcamak zorunda değil tabii bu ülke. Olmamalıydı. Çok uzun zamandan beri konuşulan, tartışılan bir şey. Önlemler de sözde alınmıştı. Türkiye'de yerli üretim de vardı. Ne oldu? Onlar hiç tutulamadı karşısında. Bu olmaz işte bu. Şimdi kısa bir ara, bir dakikada buluşmak üzere. Sosyal medyada bugün 3 farklı kedinin davranışlarıyla merkez bankalarının olaylara yaklaşımını anlatmaya çalışan bir video tasarımı vardı. Şimdi onlara bir bakalım. İlk iki kedi mesela Amerika Birleşik Devletleri ile ikincisi diyelim İngiltere'nin merkez bankaları. Şimdi bizim Merkez Bankası. Fakat yanıltmayalım. O son kedi, bizim kedinin arkasından birisi galiba kuyruğunu sıkıştırıyor. Yani merkez bankaları rahat bırakılsa belki başka türlü sonuçlar ortaya çıkabilir. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Bizden sonra Uzak Şehrin Masalı var final bölümüyle. Bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın görüşmek üzere.
Benim yurduma lay lay lay lay.